Ayrım 23, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 266. Wallander Martisson'un arkasında duruyordu. Modem bilgisayar başındaydı. Ekranda durmadan değişen rakamlardan bir matris akıyordu. Ardından ekran duruldu. Sadece ara sıra sıfırlar ve birler yanıp sönüyordu. Derken ekran tamamen karardı. Modin Martinson'a baktı. Martinson başıyla onay verdi. Bilgisayara komutlar girdi. Yeni sayı dizileri yanıp sönmeye başladı. Sonra tekrar durdular. ''Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok.'' dedi Modin. ''Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.'' ''Bir çeşit ölçümleme olabilir mi?'' diye sordu Martinson. Modin hayır anlamında kafasını salladı. ''Sanmıyorum. Komut bekleyen bir dizi sayıya benziyor.'' Başını iki yana sallama sırası Martinson'daydı. ''Yani ne demek oluyor bu?'' diye sordu. ''Bir ölçümleme ya da hesaplama olamaz. Burada bir denkleme dair bir şey göremiyorum. Sayılar sadece kendi kendilerine ilişkileniyor. Bence bu daha çok bir şifreye benziyor.'' Wallander bu söylediklerinden tatmin olmamıştı. Ne umduğunu bilmiyordu ama böyle manasız sayılar dizisi beklememişti. ''İnsanlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şifre ve kod olayını bırakmamış mıydı?'' dedi. Fakat diğer ikiliden cevap alamadı. Onlar gözlerini sayılara dikmişti. ''20 sayısıyla bir alakası var.'' dedi Modin. Martinson öne eğildi ancak Wallander'in sırtı ağrıyordu. Bu yüzden dik durdu. Modin ne demek istediğini Martinson'a parmağıyla gösterip açıkladı. O da ilgiyle dinledi. Wallander'in aklı başka şeylere kaymaya başladı. 2000 yılıyla ilgisi olabilir mi dedi Martinson. Elektronik kaosun patlayacağı ve bütün bilgisayarların çökeceği yıl değil mi bu? Robert inatla 2000 ile ilgisi yok dedi. Bu 20 numara. Ayrıca hiçbir bilgisayar asla basit bir şekilde kontrolden çıkmaz. Bunu sadece insanlar yapar. 8 gün sonra ayın 20'si dedi Wallander. Modin ve Martinson fikir üretmeye devam ettiler. Ekrana yeni sayılar çıkardılar. Wallander sabırsızlanmaya başladı. Cep telefonu çaldı. Kapıya doğru yürüyüp telefona cevap verdi. Höglund arıyordu. ''Bir şey buldum galiba.'' dedi. Wallander koridora çıktı. ''Neymiş?'' ''Lundberg'in hayatını kurcalayacağımı söylemiştim ya.'' dedi. ''Önce oğullarıyla konuşacaktım. Büyük olanın adı Karl Einar. Bu ismi daha önce bir yerde gördüğüm aklıma geldi. Nerede gördüğümü hatırlayamadım.'' Bu isim Wallander'e hiçbir şey ifade etmiyordu. Bilgisayar kayıtlarını taramaya başladım. Bunu sadece Martinson yapabilir sanıyordum. Doğrusunu istersen yakında tek yapamayan sen olacaksın. Ne buldun peki? Karl Einar Lundberg birkaç sene önce bir suçla yargılanmış. Galiba sen hastalık izlindeyken. Ne yapmış? Görünüşe göre pek bir şey değil. Ne de olsa aklanmış ama tecavüzden yargılanmış. Wallander bir saniye düşünüp taşındı. ''Bence deşmeye değer.'' dedi. ''Gerçi Falk ve Höckberg'in ölümleriyle nasıl bağdaşacağını bilemiyorum.'' ''Sanırım buradan takibe devam edeceğim.'' dedi Höglund. Wallander diğer ikisinin yanına döndü. ''Hiçbir yere vardığımız yok.'' diye düşündü. Aniden çaresizliğe kapılıp ''Daha ne aradığımızı bile bilmiyoruz. Tam anlamıyla kaybolduk.'' 22. Bölüm. Modin yorgundu, beyni zonkluyordu. Akşam 6'dan sonra çalışmayı bıraktı ama pes etmeye niyeti yoktu. Martinson ve Wallander'e gözlerini kısarak baktı. Ertesi sabah seve seve devam edeceğini söyledi. Ama düşünmeye ihtiyacım var dedi. Bazı arkadaşlarıma akıl danışıp bir yaklaşım geliştirmeliyim. Martinson Modin'in eve götürülmesi işini ayarladı. ''Sence söylediği şeyler ciddi miydi?'' diye sordu emniyete girerlerken Wallander Martinson'a. ''Hangi yaklaşımı sürdüreceğini planlamak için zamana ihtiyacı olmasında mı?'' dedi Martinson. ''Güçlüklerle karşılaşınca öyle yaparız. Biz de ondan bunu istemedik mi zaten?'' Sanki olağan dışı semptomları olan bir hastayı tedavi etmeye çalışan yaşlı bir doktor gibi konuştu. Arkadaşlarına akıl danışacağını söyledi. Yani diğer hackerları kastetti ama onu bir doktorla ve olağan dışı hastalıkla karşılaştırmak aslında oldukça yerinde bir benzetme. Martinson, Modin'le çalışma konusunda hala resmi izinleri olmadığı gerçeğini aşmış görünüyordu. Wallander bu konuyu tekrar açmamak en iyisi diye düşündü. Höglund ve Hansson gelmişlerdi. Onlar dışında emniyet hoş bir şekilde boştu. Wallander masasında dağ gibi biriken diğer işleri üstün körü düşündü. Diğerlerine kısa bir toplantı yapmayı önerdi. En azından sembolik açıdan bir çalışma haftasının sonuna gelmişlerdi. ''Köpekli polislerden biriyle konuştum.'' dedi Hansson. ''Norberg hatta yeni bir köpek alıyor çünkü Herkül'ün bir ayağı çukurda.'' ''Ben Herkül öldü sanıyordum.'' dedi Martinson. ''Eh ahı gitmiş vahı kalmış zaten gözleri görmüyor.'' Martinson bezgin bir kahkaha attı. Tam manşetlik bir haber dedi. Polisler ve kör arama köpekleri. Wallander hiç eğlenmemişti bu espriyi de. Yaşlı köpeği özleyecekti. Hatta belki zamanı gelince bazı meslektaşlarını özleyeceğinden daha çok özleyecekti. Ben de şu köpek isimleri meselesini düşünüyordum diye devam etti Hansson. Bir köpeğe Herkül adını vermeyi anlıyorum da Red Bar'ı aklım almıyor. ''İsmi öyle olan bir polis köpeğimiz yok değil mi?'' dedi Martinson. Wallander yumruğunu masaya indirdi. Kendi namına en otoriter jesti buydu. ''Yeter artık. Şimdi Norberg ne dedi?'' ''Donmuş ya da dondurulmuş nesnelerin ya da cesetlerin koku yaymaması bir yerde mantıklı. Köpekler kışın hava çok soğuk, yani cesetleri bulmakta güçlük çeker.'' Wallander bir sonraki konuya geçti. ''Peki ya araba, ondan haber var mı?'' ''İki hafta önce Onge'de bir Mercedes van çalınmış.''
''Onge nerede?''
''Lulea çevresinde.'' dedi Martinson. ''Yok artık daha neler.'' dedi Hansson. ''Sunsval'a daha yakındır.'' Höglund duvardaki haritanın yanına gitti. Hansson haklıydı. ''O araç olabilir.'' dedi Hansson. ''İsveç çok büyük bir ülke değil.''
''Bana doğru gelmiyor.'' dedi Wallander. ''Ancak henüz bildirilmemiş başka çalıntı araçlar da olabilir.
Yeni bir haber gelme ihtimaline karşı kulaklarımızı dört açmalıyız.''
Anlatacaklarını dinlemek üzere Höglund'a döndü. Lundberg'in birbirinden son derece farklı iki oğlu var. Malmö'de yaşayan Nils Emil. Yerel bir okulda hademelik yapıyor. Ona telefonla ulaşmaya çalıştım. Karısı bir orienteering kulübüyle eğitime çıktığını söyledi. Kadın çok hoş sohbetti. Lundberg'in ölümü kocasına çok ani bir darbe olmuş. Aynı zamanda düzenli olarak kiliseye giden biriymiş kocası. Bizim daha çok ilgimizi çeken ikinci oğlu Karl Einar, 1993 yılında tecavüzle itham edilmiş ama hiç hüküm giymemiş. Kızın adı Englund'muş.
Hatırlıyorum o davayı dedi Martinson, iğrençti.
Wallander'in o döneme dair tek anısı Danimarka'nın Skagen'indeki kumsallarda yaptığı uzun yürüyüşlerdi. Ardından bir avukat cinayete kurban gitmişti ve Wallander kendisi de şaşırtarak görevinin başına dönmüştü.
''O soruşturmadan sen mi sorumluydun?'' diye sordu.
Martinson yüzünü buruşturdu.
Svedberg ilgilenmişti.
Ölen meslektaşları akla gelince odaya bir sessizlik çöktü.
''Henüz bütün belgeleri incelemedim.'' dedi Höglund kısa bir süre sonra.
''O yüzden neden hüküm giymediğini bilmiyorum.''
''Bilen kimse yok zaten.'' dedi Martinson. ''Her kim yaptıysa paçayı sıyırdı. Başka şüpheli bulamamıştık. Svedberg, Lundberg'in yaptığından emin de onu hatırlıyorum. Ben Johan Lundberg'le bağlantıyı hiç kuramamıştım.''
İtham edildiği şekilde suçlu olduğunu farz etsek bile dedi Wallander, bu babasının soyulup öldürülmesiyle ilgili bir anlam ifade eder mi ki? Ya da Höckberg'in yanarak can verişiyle ya da Falk'ın parmaklarının kesilmiş olmasıyla. Canice bir tecavüzdü dedi Höglund, en azından canice duygularla hareket etmiş bir tecavüzcüyü hayal etmen lazım. Englund denen kız uzun süre hastanede yattı. Başına ve vücudunun diğer kısımlarına ciddi yaralar almıştı.
Buna daha yakından eğileceğiz dedi Wallander. Fakat ben Karl Einar Lundberg'in bu davayla bir bağlantısının çıkacağını sanmıyorum. Tüm bunların arkasında başka bir şey var ve henüz bunun ne olduğunu bilmiyoruz.
Wallander Moody'nin Falk'ın bilgisayarında yaptığı çalışmaları anlatmaya koyuldu. Hiç kimse yetkisiz bilirkişi çağırma ya da daha önceden bilişim suçu işleyip hapse girmiş birisini davaya dahil etme konusunda bir yorum yapmadı.
''Ben gerçekten anlayamıyorum.'' dedi Hanson. ''Bilgisayarın içinde ne bulmayı umuyorsunuz, bir itiraf mı? Olan biten her şeyin detaylı anlatımını mı? Tüm bunların nedenini mi?''
''Orada işimize yarar bir şey bulup bulmayacağımızı bilmiyorum.'' dedi Wallander basitçe. ''Ancak Falk'ın ne işler karıştırdığını öğrenmek zorundayız. Bildiğim kadarıyla çok garip biriymiş.'' Hanson, Falk'ın bilgisayarına bu kadar çok zaman harcanmasını sorguluyordu ancak ağzını açmadı. Wallander toplantıyı sona erdirme vaktinin geldiğini anladı. Herkes yorgundu, dinlenmeye ihtiyaçları vardı.
''Aynı biçimde devam etmek zorundayız.'' diye başlarken kendi lafını ortada bölüp Höglund'a döndü.
''Höckberg'in çantasına ne oldu peki?''
''Üzgünüm, unuttum söylemeyi.'' dedi. ''Annesi içinden belki bir adres defterinin kayıp olabileceğini söyledi.''
''Belki mi?''
''Doğrusu ben ona inanıyorum. Höckberg belli ki Persson'dan başkasına hayatını sokmamış. Onu da ne kadar soktuysa artık. Annesi Höckberg'in telefon numaralarını kaydettiği küçük siyah bir not defterinin olduğunu hatırlıyor. Doğruysa kaybolmuş demek ki, ama defterin varlığından pek emin değil.''
''Eğer bu doğruysa bu değerli bir bilgi. Persson Höckberg'in böyle bir telefon defteri olup olmadığını doğrulayabilir.''
Wallander devam etmeden önce bir süre düşündü. ''Bence bazı görevlerin dağılımını yeniden yapmalıyız. Höglund'un Höckberg ve Persson'a odaklanmasını istiyorum. Dışarıda bir yerde bir erkek arkadaş olmalı. Onu şehirden arabayla alıp götürmüş olabilecek birisi.'' ''Kızın nasıl biri olduğuna ve vaktini nasıl geçirdiğine dair bulabildiğiniz kadar çok bilgi bulmaya çalışın. Martinson Modin'le ilgilenecek. Başka birisi Lundberg'in oğlunu araştırsın ya da ben yaparım. Falk'ın hayatını araştırmaya da devam edeceğim. Hanson bilgi akışını sağlamakla görevli olabilir. Victorson'u da bilgilendirin ve tanık bulmaya çalışın. Bir cesedin morgdan nasıl kaybolabileceğini açıklamaya çalışın.'' Son olarak da birisi Vexio'ya gidip Persson'un babasıyla konuşsun. Böylece o işi de listeden silelim.
Wallander toplantıyı sonlandırdı. Hepsi ayağa kalktı. Elinden geldiğince hızlı bir şekilde odadan çıktı. Saat akşam 7:30 olmuştu bir de. Bütün gün doğru düzgün bir şey yememişti ama karnı aç değildi. Arabasıyla Maria Caddesi'ne gidip ön kapının kilidini açmadan önce sokağı süzdü. Bir saat boyunca evi temizledi, çamaşır işini halletti, ara sıra televizyonun önünde durup haber programına göz attı. Bir haber dikkatini çekmişti. Amerikalı bir generale gelecekte savaşların neye benzeyeceği soruluyordu. Adam da bilgisayarlarla savaşılacak diye açıklıyordu. Kara savaşı dönemi yakında kapanacak, en azından rolleri çok aza inecek.
Wallander'in aklına bir şey getirdi bu. Saat hala erken olduğundan numarayı arayıp buldu ve telefonun başına oturdu.
Erik Höckberg neredeyse anında telefonu açtı.
''Soruşturma nasıl gidiyor?'' diye sordu.
''Biz pek iyi durumda değiliz. Sonya'ya ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyoruz.''
''Elimizden geleni yapıyoruz.''
''Peki ama bir yere varıyor musunuz? Kimin öldürdüğünü bulmaya yakın mısınız?''
''Henüz bilmiyoruz.''
''Masum bir kızı trafoda öldüren birisini bulmak ne kadar zor olabilir ki?''
''Sana bir şey sormak için aradım.'' dedi Wallander. ''Sonya bilgisayar kullanmayı biliyor muydu?''
''Tabii ki biliyordu. Bugünlerde bilmeyen genç kaldı mı ki?''
''İlgili miydi peki?''
''Bence genelde internette geziniyordu. Gayet becerikliydi. Ama Emil kadar teknik açıdan ileri değildi.''
Wallander nedense çaresiz hissetti. Bu soruları soran Martinson olmalıydı.
''Olanları düşünüyorsun herhalde.'' dedi. ''Sonya'nın taksiciyi neden öldürdüğünü sen de kendi kendine soruyorsundur. Sonra da neden kendisinin öldürüldüğünü.''
Erik Höckberg'in sesi çatlamak üzereydi. ''Bazen odasına giriyorum.'' dedi. ''Orada oturup etrafıma bakıyorum. Hiç anlam veremiyorum.''
''Sonya'yı bir yabancı gözüyle tarif etmen gerekseydi ne derdin?''
''Güçlü bir iradesi olduğunu söylerdim. Başa çıkılması çok kolay bir insan değildi. Hayatta olsaydı çok iyi işler yapardı.''
Wallander geçmişte donup kalmış gibi görünen o odayı düşündü. Küçük bir kızın odasıydı. Üvey babasının tarif ettiği kızın odası değildi.
Erkek arkadaşı yok muydu diye sordu Wallander.
Bildiğim kadarıyla hayır.
Garip değil mi?
Neden garip olsun?
19 yaşındaydı ve güzel bir kızdı.
Eve kimseyi getirmedi.
Peki ya telefonlar? Onu sık sık arayan biri var mıydı?
Kendi hattı vardı onun. 18 yaşını doldurunca kendi hattını istedi. Sık sık çalardı ama kim arıyordu bilmiyorum.
Tele sekreteri var mıydı?
Kontrol ettim, hiç mesaj yok.
Eğer birisi arayıp mesaj bırakırsa kaydı istiyorum. Wallander birden kızın odasındaki gardırobun kapağında asılı duran film posterini hatırladı. Orada bir ergenin genç bir kadın olma yolunda birisinin yaşadığını gösteren giysiler dışındaki tek eşya buydu. Filmin adını anımsamaya çalıştığı şeytanın avukatı.
Komiser Höglund yakında sizinle temasa geçecek dedi. Size sorular soracak. Eğer Sonya'nın katilini bulmamızda bize yardımcı olmak istiyorsanız mümkün olduğunca detaylı cevap vermelisiniz.
Sence şu ana kadar yeterince yardımcı değil miydik diye çıkıştı Erik Höckberg.
Wallander onu suçlamıyordu. Hayır, tam aksine bence son derece yardımcıydınız. Daha fazla tutmayayım.
Telefonu kapadı. Poster aklına takıldı. Saate baktı. 9:30 olduğunu gördü. Stockholm'de Linda'nın çalıştığı restoranı aradı. Ağır aksanlı, aklı başka yerde gibi konuşan bir adam açtı. Linda'yı bulacağını söyledi. Linda'nın telefona gelmesi dakikalar sürdü. Linda kimin aradığını duyunca çok sinirlendi.
Beni bu saatte buradan arayamazsın, biliyorsun en yoğun saatimiz, başımı derde sokacaksın.
Biliyorum dedi Wallander, çok özür dilerim, kısa bir sorum var.
Çabuk ol o zaman.
Al Pacino'nun oynadığı Şeytanın Avukatı diye bir film izledin mi?
Mesele bu mu yani, film?
Evet.
Kapatıyorum.
Şimdi ise sinirlenme sırası Wallander'e geçmişti. En azından cevap ver bari, izledin mi?
Evet izledim dedi Linda dişlerini sıkarak.
Konusu ne?
Aman tanrım inanmıyorum ya.
Tanrıyla mı ilgili?
Bir bakıma bir avukat var, meğerse şeytanmış.
Hepsi bu mu?
Yetmez mi? Hem sen bunu neden merak ediyorsun, kabuslarına mı girdi?
Bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyorum. 19 yaşında bir kız duvarına neden bu filmin posterini asar?
Al Pacino'yu çok beğendiği için olabilir. Ya da şeytana tapıyordur belki, ben nereden bileyim.
Böyle konuşmak zorunda mısın?
Evet.
Bu filmin başka bir özelliği var mı?
Neden kendini izlemiyorsun? Kiralayabilirsin, piyasaya çıkmıştır.
Wallander kendini salak gibi hissetti. Bunu kendi akıl etmeliydi. Gidip kasetini kiralayabilir, Linda'yı rahatsız etmeyebilirdi. Özür dilerim dedi. Kızının siniri geçmişti.
Sorun yok ama kapatmam lazım artık.
Biliyorum. Hoşça kal. Ahizeyi yerine koyduğu anda telefon çaldı. Kaygıyla tekrar telefonu kaldırdı. Arayanın gazeteci olmasından korkuyordu. İlk önce konuşan sesi tanımadı. Sonradan Siv Erikson olduğunu anladı.
Umarım seni bir şeyle meşgulken bölmüyorum dedi kadın.
Yok, kesinlikle hayır.
Düşünüyordum da sana yardımı dokunacak bir şey bulmaya çalışıyordum.
Evine çağırsan ne güzel olacak diye düşündü Wallander. Bana gerçekten yardım etmek istiyorsan açım, susadım ve bu kahrolası dairede bir dakika daha oturmak istemiyorum.
Aklına özel bir ayrıntı geldi mi peki?
Pek sayılmaz. Sanırım onu gerçekten tanıyan tek insan karısıydı. Belki çocuklarından biri.
Wallander başka şey söyleyecek mi diye bekledi.
Benim için sıra dışı olan bir anım var onunla. O kadar. Sadece birkaç yıldır tanışıyorduk.
Anlatsana.
2 sene önce Ekim'de ya da Kasım başıydı. Bir akşam buraya geldi. Çok sinirliydi. Bunu saklayamıyordu. Bir proje yetiştirmemiz lazımdı. Sanırım belediyenin bir işiydi. Teslim tarihimiz belliydi ama çok sinirli ve sıkıntılı olduğunu anladım. Sebebini sordum. Az önce bir grup ergenin sarhoş bir yaşlı adama bulaştığını gördüğünü anlattı. Adam onları başından savmaya çalışınca da adama yumruk atmışlar. Adam yere düşmüş, kaldırımda onu tekmelemeye başlamışlar.
Bu kadar mı?
Evet.
Hollander bunu bir an düşündü. Falk şiddet mağduru bir insan görünce çok güçlü bir tepki vermişti. İlginçti ama vakanın tam göbeğinde yer alan yaşlı adam hakkındaki bu detaya tüm bu olanlarda bir yer bulamadı. Herhangi bir biçimde müdahale etmiş mi? Hayır, sadece çok sinirlenmiş. Ne demişti? Dünyanın tam bir kaos içinde olduğunu, artık hiçbir şeye değmediğini. Neye değmezmiş? Bilmiyorum işte, sanki bana insanlık artık hiçbir şeye değmez demek istiyor gibi gelmişti. Adamın içindeki ilkel tabiatı kabarmıştı ya da onun gibi bir şey. Ne demek istediğini, açıklamasını istediğimde de yapmadı. Bir daha da bu konuyu açmadı.
Sen o tepkisini nasıl yorumladın?
Gayet doğal buldum, sen olsan öyle hissetmez miydin?
Olabilir diye düşündü Wallander, fakat ben aynı kasvetli sonuca varmazdım.
Wallander kadını hatta tutmak istedi ama Erikson her an onun içini okuyabilirdi.
İyi ki aradın dedi Wallander. Lütfen aklına başka bir şey gelirse beni yine ara. Muhtemelen ben seni yarın ararım.
Bir restoran zinciri için program yazıyorum. Bütün gün ofiste olacağım.
Diğer projelerine şimdi ne olacak?
Bilmem. Umarım artık tıynız olmadan da ekmeğimi kazanabilecek kadar isim yapmışımdır. Yoksa başka bir yol bulurum.
Ne mesela? Siv Erikson kahkaha attı.
Dosya için mi öğrenmen gerekiyor?
Hayır, sadece merak ettim.
Çekip gider dünyayı gezebilirim.
Herkes de çekip gidiyor diye düşündü Wallander. Sonunda geriye bir ben, bir de çerçöp kalacak.
Ben de böyle şeyler düşünürdüm dedi Wallander. Ama burada hapis kaldım çoğu insan gibi. Ben hapis değilim dedi neşe içinde. Başına buyruk bir kadınım.
Konuşmaları bitince Wallander, Siv Erikson'un söylediklerini düşündü. Başına buyruk bir kadınım. Mantıklı bir noktaydı. Tıpkı Okeson ve Viden'in bir zamanlar değindiği noktalar gibi. Birdenbire çöp çatanlık ajansına ilanını gönderdiği için keyiflendi. Bir cevap beklemese de bir şey yapmıştı. Paltosunu giyip en yakındaki film kiralama dükkanına gitti. Store'a, Öster Caddesi'ne. Meğer dükkan pazar günleri akşam 9'da kapanıyormuş. Wallander yürümeye devam edip Store Torget'e meydana çıktı. Ara sıra durup mağazaların vitrinlerine baktı. Neden öyle hissetti bilemiyordu ama birdenbire arkasını döndü. Kimse yoktu. Sadece bir grup yeni yetme ve bir güvenlik görevlisi. Höglund'un dikkatli olması konusundaki uyarısını hatırladı. Hayal görmeye başladım diye geçirdi içinden. Kimse aynı polise iki kere üst üste saldıracak kadar aptal değildir.
Stortorget'e varınca Ham Caddesi'ne doğru indi ve Österleden üzerinden eve döndü. Hava serindi, dışarı çıkmak iyi gelmişti. Saat 10'u 15 geçe evindeydi. Dolapta bir kutu bira buldu, birkaç tane de sandviç yaptı. Sonra televizyonun karşısına oturup İsveç ekonomisi üzerine bir program izledi. Programdan tek çıkardığı sonuç ekonominin hem iyi hem de zayıf olduğuydu. Başı düşüp uyuklamaya başladı. Nihayet deliksiz bir gece uykusu çekebilecekti. Dosya birkaç saat onsuz kalmak zorundaydı. Saat 11.30'da yattı. Tam uykuya dalmışken telefon çaldı. Telefon susana kadar 9 kez çaldığını saydı. Sonra telefonun fişini çekip bekledi. İş arkadaşlarından biri ise onu cepten de ararlardı. Wallander bunun olmamasını umdu. Baş ucundaki cep telefonu çaldı. Appleberg Caddesi'nde Falk'ın dairesinin dışında bekleyen devriye polisi arıyordu. Adı Elofson'du.
Ne kadar önemlidir bilemiyorum dedi Elofson ama aynı araba son bir saattir birkaç defa buradan geçti.
Sürücüye iyi bakabildin mi?
Aslında o yüzden aradım. Bize verdiğin emirleri biliyorsun.
Wallander sabrı taşmış bir halde bekledi.
Sanırım adam Asya kökenli dedi Elofson. %100 emin değilim ama.
Wallander hiç tereddüt etmedi. İple çektiği o huzur dolu gece hayali çoktan suya düşmüştü.
Hemen geliyorum.
Telefonu kapatıp saate baktı. Gece yarısını bir dakika geçiyordu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 280.